Efendim Radyo 1'de gecenin içindendi. Bir müzikle de merhaba demiştik. Hemen konu ve konuklarımızı tanıtayım. Doktor Serdar Şahinkaya, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yarı zamanlı öğretim üyesi. Şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim.
Sağ olun. Sağ olun.
30 Ağustos'u konuşacağız kendisiyle. Bir başka konuğumuzsa su ve enerji uzmanı Dursun Yıldız. 1 Eylül'de Stockholm'de düzenlenen Dünya Su Haftası. Suya verilen önemli bir gösterge bu toplantıyla ilgili ve suyun önemiyle ilgili konuşacağız. Haftanın yeni çıkan kitapları, en çok satan kitaplar listesi ve kitap tanıtımı ile de Volkan Zengin stüdyomuzda olacaklar. Efendim Doktor Serdar Şahinkaya, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yarı zamanlı öğretim üyesi ilk konuğumuz demiştik. Bugün 30 Ağustos hocam.
Hı hı.
Kıvançla, zevkle, şevkle, gururla bir kez daha kutladık 30 Ağustos'u. Zafer Bayramımızın 91. yıl dönümü. 26 Ağustos 1922'de sabahın erken saatlerinde başlayan taarruz 30 Ağustos günü büyük bir başarıyla tamamlanmış. Başkomutanlık Meydan Savaşı artık Zafer Bayramı olarak kutlanacak. Balkan Savaşları, arkasından 1. Dünya Savaşı ve nihayetinde Kurtuluş Savaşı. Oldukça uzun bir savaş döneminden sonra düşman yenilgiye uğratılmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Dünyanın en büyük devletlerine karşı kazanılan bu başarı hangi koşullarda elde edilmiştir? 30 Ağustos için yoksulların zaferi denilebilir mi? Savaş öncesi ve savaş sırasında özellikle ekonomik ve sosyal durum nasıldı? Bugünkü modern Türkiye Cumhuriyeti açısından 30 Ağustos zaferi nasıl yorumlanmalı diye peş peşe soruları sıralamış prodüktörüm. Ben de size iletiyorum. Bakalım neler söyleyeceksiniz.
Teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için.
Estağfurullah, biz geldiğiniz için teşekkür ediyorum.
Sağ olun. İkincisi, böyle bir günü tam bir dakika kala 30 Ağustos'u tüm bu topraklarda yaşayan çocukların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kere daha yürekten kutluyorum. Daha çok uzun yıllar boyunca sizin bu geniş soru yelpazenizden sonra belki meseleye şöyle bakmakta büyük fayda var. Soruların içinde bir tanımlama benim çok dikkatimi çekti. Yoksulların zaferi diyebilir miyiz diye. Evet. İsterseniz biraz oradan alalım. Çünkü 30 Ağustos meselesi sadece bir askeri zafer değil.
Elbette.
Sadece bir askeri zafer değil. Çünkü yoksulların ve aynı zamanda mazlum ülkelerin de kurtuluş mücadelesi.
Hı hı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türk askeri gücü cephede sadece Yunanlılarla savaşmadı. Savaştığı yedi düvel dediğimiz emperyalizmdi ki sonradan Mustafa Kemal çok yerde yaptığı konuşmalarda da bizi mahveden emperyalizme ve bizi mahveden kapitalizme karşı mücadele verdik demiştir. Şimdi bu ateş ve barutun dans ettiği süreçte, yani 30 Ağustos'a giden süreçte acaba nasıl bir hazırlıkla böyle bir zafere ulaştık dediğimizde, biraz geriye filmi sarıp belki Osmanlı'da arta kalan topraklar ve nüfus üzerinde bir iki rakamsal, bir iki büyüklükle canlandırmamız lazım. Birinci Dünya Savaşı başlarken Edirne'den Hint Okyanusu'na kadar aşağı yukarı 1.710.000 kilometre karelik bir toprağa sahip ve bu toprak üzerinde 22 milyon nüfusun yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz Birinci Dünya Savaşı sırasında. Sonra biz savaş bittikten sonra bu 1.710.000 kilometre karenin 1 milyon kilometresini kaybettik. Öyle bakmak lazım.
Birdenbire.
Tabii. Bu savaş boyunca.
Evet.
Mondros silah bırakışmasından sonra adım adım işgaller oldu biliyorsunuz. Hatay, Antep, Urfa, Maraş, Adana, Mersin, Antalya, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, İzmir ve çevresi. Kimler işgal etti? İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlılar. Konya, Afyon, Samsun, Merzifon'da belki fiili işgal yoktu ama yabancı askerlerin ciddi kontrolleri vardı. Boğazlar, Trakya ve İstanbul galip devletlerin işgaliydi. Bir de içeride Çukurova ve Doğu Anadolu'da Ermeni azınlık çeteleri, Trakya, Ege, Marmara ve Doğu Karadeniz'de de Rum çeteleri vardı. Peki nasıl bir insan gücü? Coğrafyadan bahsettik. 19 Mayıs 1919'a geldiğimizde işgaller dışında kalan coğrafyada yaşayan Türk sayısı 8 milyon. Ama Türkler son 8 yıldır hem soluksuz hem aralıksız savaşmış, yorgun. Balkan Harbi'nde, 1. Dünya Savaşı'nda çok ciddi insan gücü kaybına uğramışız. Özellikle 18 ile 35 yaş arası ciddi bir erkek iş gücünde büyük gedikler açılmış. Peki bu nüfus 8 milyon da işgal altındaki yerler halkının mücadele dışı kaldığını da düşündüğümüzde savaşacak savaş gücümüzü bir bakmamız lazım. Hani dedik ya 1 milyon 710 bin kilometre kare. Osmanlı'nın o dönemdeki bildiğimiz istatistiklere yansıyan ordu gücü 2 milyon 850 bin kişiyken ve 58 büyük tümene sahipken, Mandros'tan sonra bu 58 tümen tamamıyla dağıtılmış ve 4 tane tümene inmiş. Ve aşağı yukarı 30 bin civarında da yorgun askerimiz var. 3 milyon askerinden elimizde kalan. Bu bir de şeyi düşünün, karşınızda İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan ittifakının güçlü ordusu var ve sizin elinizde 30 bin kişi var.
Üniforma yok, silah yok, cephane yok.
Geleceğiz oraya. Mesela nasıl bir ekonomik ve mali tablo var o dönemde? Bir defa geleneksel zanaatlara dayalı geri bir ekonominiz var. Kapitülasyonlar nedeniyle neredeyse tüm sektörler gayrimüslimlerin, yabancıların elinde ve kontrolünde. Yüksek ithalat yapıyorsunuz. Aynı bugün olduğu gibi, ama ne için o zaman? Giyinmek ve doymak için bile ithalat yapmak zorundasınız. Konya'da üretilen buğdaydan elde edilen ürünün İstanbul'a gelmesi, Amerika'dan gemiyle İstanbul'a un getirmekten pahalıya geliyor. Çünkü yolunuz yok.
Evet.
Yolunuz yok, ulaşımınız yok. Yani lojistik, günümüzün tabiriyle lojistik altyapısı ve ulaşım altyapısı tam bir felaket. Elimizde sadece Ankara'dan Konya'ya, Konya'dan Afyon'a, Afyon'dan Eskişehir'e doğru uzanan düzensiz bir demiryolu hattı var. 303 milyon lira dış borcunuz var. Bu dış borcun alacaklarının %57'si de sizin savaştığınız ülkenin özel sektörü. Yani İngiltere, Fransa ve İtalya uyruğundaki. Sadece vergi geliri olarak da devlete baktığımızda çok az, hayvancılık üzerinden alınan bir vergi var. Peki bunun böyle bir coğrafyada, böyle bir nüfus ve böyle bir iktisadi yapıda nasıl olacak da Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları bu savaşı, bu karşı duruşu, bu emperyalizme karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecekler? Çok bildiğimiz bir iş vardır. 19 Mayıs 1919 ile 23 Nisan 1920 arasındaki 11 aylık sürede Kuvayi Milliye örgütlenmesi var. Kuvayi Milliye birlikleri Müdafaa-i Hukuk ve Edep-i İlhak Cemiyetleri ile birlikte ve üzerine Erzurum artı Sivas Kongreleri ve Heyeti Temsiliye. Yani artık Kurtuluş Savaşı'na önderlik edecek hükümetin siyasi kadrosu hazırlanmıştır. Para yoktur, mal yoktur. Nakdi ve aynı teberruh, yani para ve mal bağışı konusunda Kuvayi Milliye bir bütçeyle çalışmalıdır. Onun için bugün Gazi Mustafa Kemal'e dönüp 2013'ten 1920'lere diktatör falan parlamentoyu kurmadı, yok onu yapmadı, isteseydi şöyle olurdu demek biraz komik.
Evet.
Adam Kuvayi Milliye güçlerinde, adam dediğim için büyük devrimciye küçültmek için tabii ki söylemiyorum. Ama Mustafa Kemal Kuvayi Milliye hareketini bile bir bütçeyle idare edilmesinden yana olduğuna dair elimizde ciddi kayıtlar var. Ne yapmıştır? Bu Kuvayi Milliye'nin 11 aylık örgütlenmesi o dönemin askeri gücüne yaklaşık 15 bin tane taze nefer sağlamıştır. Çünkü halkın morali de yerine gelmeye başlamıştır. Mali işleri düzene koyabilmek için, çünkü bunları cepheye sevk edeceksiniz, giydireceksiniz, yedireceksiniz, öyle bir kerelik de değil. Anadolu Kongreleri dediğimiz, özellikle Kuvayi Milliye'nin mali kudretini oluşturmak için iki kere Balıkesir'de, Nazilli ve Alaşehir'de kongreler toplanır ve mali disiplin sağlanarak bir düzen sağlanacak, ilkeler belirlenir. Sonra ikinci döneme baktığımızda, yani 23 Nisan 1920'den, yani meclisin açılmasından birinci İnönü Muharebesi'ne kadar olan dönemde de bu bir yıllık süre içinde bir yandan savaşıyorsunuz, bir yandan içte 18 tane ayrı pıtrak gibi biten isyanla mücadele ediyorsunuz.
Maalesef.
Kendi toprağınızla. Vergi yasaları, o bir yıllık savaşın, az önce dediğim cümleyi bir kere daha söyleyeyim, ateşle barutun dans ettiği o konjonktürde birinci meclis 109 tane yasa çıkartıyor. 1920 yılı bütçesinden iki tane rakam vereyim dönemin vahametini birlikte anlamamız için. 63 milyon 18.354 lira giderimiz var. Ki bunların %53'ü askeri harcama. Sadece geliriniz 46 milyon 883 bin lira. 1923 bütçesinin hali budur. Evet. Bundan sonra yani 1. Yunanlı'dan sonra 2. Yunanlı'dan Sakarya'ya o büyük taarruzun başlayacağı savaşa kadar geçen bir yıllık süre içinde tamamıyla bir derlenme toparlanma dönemi var ama mecliste de kargaşa var. Mustafa Kemal hatırlarsanız bir başkomutanlık yasası istiyor. 3 aylığına bir yetki istiyor meclisten. Ve ciddi muhalefetle karşılaşıyor ama şeyi alıyor. Başkomutanlık yetkisini alıyor. Ve 5 Ağustos 1921 günü çıkan yasayla birlikte başkomutan aldığı yetkiyle birlikte 20 milyon liralık da bir harcama yetkisini aldıktan sonra bir yasa çıkartıyor. Tekalifi milliye yani ulusal yükümlülük diye dediğimiz aynı Musa'nın 10 emrine benzeyen 10 tane. Düşünün mesela şöyle bir ülke düşünün. 50 bin çift kundura yaptıracaksınız askere. Parayı bulmuşsunuz. Yapacak adamınız yok. Öyle de bir durum var. Bunun üzerine karşınızda ne var? 22 Ağustos sabahında geldiğinizde daha 6 Ağustos'ta büyük taarruz emrini vermiştir. Kuvayi Milliye Destanı'nda Nazım çok güzel anlatır bunu. 22 Ağustos 1921 günü yani Büyük Savaş'tan bir yıl önce karşınızda 122 bin kişilik Yunan ordusu var. Silah ve araç gereç yoksunu 100 bin kişilik anca bir Türk ordusu var ve 22 gün 22 gece süren meşhur Sakarya Savaşı var. Sakarya Savaşı'ndan biz yüksek moralle çıkıp püskürttük aslında. Sakarya'dan sonra büyük bir hazırlık, bir yıl süren ve büyük zafere giden süreçte şöyle bir durum var. Sakarya'dan biz moralle çıktık ama 16 bin şehidimiz var. 16 bin şehide rağmen 18 bin yeni er cepheye geldi. Kuvayi Milliye'nin örgütlenmesi sonucunda. Moralimiz yüksek, motivasyonumuz oldukça yüksek. Tüfek, makinalı tüfek ve top sayısında bir kat artış var. Az önce, az sonra söyleyeceğim. 19 tane daha yeni yasa çıkartıyoruz toparlanmak için. İmalata harbiyeyi kuruyoruz savaş koşullarında. Yani bugünkü makine kimya endüstrisinin ilk nüvesi 1921'de atılıyor. Sonra İstanbul'daki yabancı işgal depolarından silah ve cephane kaçırılıyor. Ve o dönemde Sakarya zaferinden sonra durumun fena olacağını anlayan Fransızlar Türkiye'ye bir anlaşma teklif ediyorlar ve Güneydoğu'daki işgal bölgesini nihayetlendiriyorlar. Fransa ile bir barış anlaşması yapıyoruz. 1500 hafif makinalı tüfek ve cephane satın alıyoruz. Ayrıca da 200 tane kamyonlarına el koyuyoruz Fransızlar. İtalya'dan 20 bin adet tüfek, 20 adet uçak alıyoruz yapılan anlaşmalar sonunda. Sonra Gazi'nin Lenin'le dostluğu, o Sovyetlerle Türkiye Cumhuriyeti daha henüz kurulmamış ama o dostluk sayesinde bir Kars Anlaşması yapıyoruz. 11 milyon altın ruble, 100 bin liralık külçe altın ve 4 tümeni donatmaya yarayacak 37.812 tüfek ve 324 makinalı tüfek ve 66 top ve cephanesini alıyoruz. Hint Müslümanlarının yardımı da söylenir 125 bin İngiliz lirası ama biliyorsunuz onu Mustafa Kemal cephede kullanmamıştır. Daha sonra 1924'te kurulacak olan İş Bankası'nın sermayesi olmuştur. Şimdi bakıyoruz biz bu savaşla birlikte büyük zaferden sonra yani öyle bir hale gelmişiz ki mesela 17 Ekim'de yani 30 Ağustos'tan takriben bir ay sonra Mustafa Kemal Mudanya Anlaşması imzalandıktan sonra 17 Ekim 1922'de Bursa'da bir konuşma yapıyor. Oradan bir iki cümle alıp savaş sonrası hala savaş koşulları Mudanya Anlaşması imzalanmış ama Mustafa Kemal ve arkadaşlarının gelecek tahayyülüne ilişkin çok ciddi ipuçları olduğu için 2-3 cümleyi oradan söylemek istiyorum. Diyor ki Gazi Paşa, muhterem Bursa ahalisine memleketin kaynaklarının genişliği, aklın, emek ve kabiliyeti yani bilimden ve akıldan yana aklın emek ve kabiliyeti ve ordularının süngülerinin barış vaktinde her türlü neticeleri alacağına dan bahisle 3,5 sene süren bu savaştan sonra ilim bakımından İktisadiyat bakımından yani ekonomi bakımından mücadelemize devam edeceğiz ve eminim ki bunda muvaffak olacağız. Fabrikacı olacağız. Sanatkar olacağız. Bundan sonra zihniyetimizi hep buna hasredelim diyor. Zaten bundan aşağı yukarı bir yıl sonra da bildiğiniz gibi 17 Şubat 4 Mart 1923'te İzmir'de İktisat Kongresi'ni toplayarak kurulacak olan Cumhuriyet'in iktisat esaslarını
temelini oluşturuyor.
Şimdi bu bizim bildiğimiz ya da unuttuğumuz ya da tekrar tekrar hatırlatmakta sayısız yarar olan bu gelişmelerden sonra ben mesela 30 Ağustos'un siyasi 1-2 uluslararası ilişkiler bakımından sonucuna da zamanım varsa kısaca değinmek istiyorum. Bakın 30 Ağustos'tan sonra ya da şöyle söyleyelim 30 Ağustos Büyük Savaşı'ndan sonra Başkomutanlık Meydan Muharebesi kadar dünya uluslararası ilişkiler tarihinde siyasi sonuç doğuran pek az savaş var. Şimdi mesela savaşın ertesi günü Yunanistan'da hükümet istifa ediyor. Yunanistan'da hükümet istifa ediyor. Kurulan Albaylar Cuntası savaşın mağlubu olan kendi komutanları Trikopis'i istiyorlar. Mustafa Kemal Trikopis'e sahip çıkarak göndermiyor. Biliyor Cunta'nın Trikopis'in başına ne işler yapacağını. Yani. Harekata katılan komutanları ve hükümet üyelerini çünkü başbakan yani Cunta'nın başbakanı Gunaris dahil kurşuna diziyor Albaylar Cuntası. Peki İngiltere o üzerinde güneş batmayan imparatorluğun o dönemin başbakanı Lloyd George. Bizi sonradan Lozan'da sıkıştıracak ama çaresi yok Lloyd George. İşçi Partisi parlamentoda hesap soruyor. Neden kaybettik biz diyor savaşı. Enteresandır. İngiltere Başbakanı Lloyd George İşçi Partisi'nin hesap sorduğu soruya cevap verirken parlamentoda aynen şunu söylüyor. Bakın diyor ki yüzyıllar nadiren dahi yetiştirirler. Şu talihsizliğimize bakın ki 20. yüzyılda bu dahi Türkiye'den çıktı. Mustafa Kemal'i yenemedik diyor. Evet. Yani bu fiili iki tane ülkede hükümet gidimine, bu aynı zamanda bu zafer aynı zamanda Sevr'e giden yolu tıkamış, Lozan'ın yolunu açacak. Peki Lozan'ın yolu açılınca ne olacak? Böylece emperyalist Batı dediğimiz Batı'nın Anadolu topraklarında kurmayı planladığı kukla devletlerin sonunu getiriyoruz. Yani bu savaşın sonunda gelinen noktada Türk ulusunu temsil eden yegane hükümetin Ankara hükümeti olduğu da tescil edilmiş oluyor. Ve bugün yani 30 Ağustos 2013'te dönüp 91. yılını büyük bir gururla kutladığımız bu toprakların çocukları olarak bir kere daha Mustafa Kemal ve arkadaşlarına şükranlarımızı sunmalıyız diyorum ben.
Efendim çok güzel toparladınız ve bütün duygulara tercüman oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz Doktor Serdar Şahinkaya, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yarı zamanlı öğretim üyesiydi. Programımıza katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz hocam.
Ben de teşekkür ediyorum, sağ olun.
Gece yarısını 16 dakika geçiyor saatlerimiz. TRT Radyo 1'de gecenin içinden müzikle devam ediyor. Daha sonra bir başka konuğumuz stüdyomuzda olacak.